Ayrım 11, sayfa 101. Polül çatlak kemiği çevresindeki şişliği parmağımla muayene ettiğimde acıdan yüzünü buruşturmamasına şaşırdım. "Çabuk iyileşen bir tipsin galiba," dedim. "Her zaman öyle ola geldim. Kaburgalarım kırıldı da bir hafta içinde yine kavga edebilecek kadar iyileştim."
"Kavga mı?"
"Evet, kavga. Bir zamanlar Paris'in amatör tekmeli boks şampiyonu olduğumu söylememiş miydim?"
"Söylemiştin. Ben de uygun ilgiyi göstermiş, etkilenmiştim.
O sporda dikkati çekecek kadar iyiydim. Fiziksel niteliklerimden ötürü değil ama mutlaka kazanmak isteyip irademi kullanmamdan ve bir de başkaları sportmenlikle, hakkaniyetle uğraşırken benim tam zamanında tam yerine vurmayı bilmemden."
"O tür düşünceler seni pek ilgilendirmiyordu yani."
"Zerre kadar bile," dedi o vurgulayarak.
"Herhalde bu ifadeyi parabolik düzey içinde almam gerekiyor."
"Akıllıca bir hareket olur."
"Anlıyorum. Tüm iyileşme yeteneğine rağmen bu kolu bir hafta kadar daha biraz kayırman gerekecek."
Pol gömleğini yardımsız sırtına geçirdi. Biraz garip hareketlerle de olsa düğmelemeyi başardı. "Seni buraya davet edişimin nedeni elbette ki yalnızca mesleki ihmalinden yararlanmak değildi."
"Bu kadarını ben de tahmin etmiştim."
Bir an karşımda sanki konuya neresinden gireceğini bilemiyormuş gibi durdu. Sonra yandaki küçük masaya döndü. Oradan oymalı bir pistol aldı. Pistolün namlusunda temizleme telinin ucu çıkıyordu. Silahı sakat sağ eliyle bir garip tuttu. Madeni temizleme çubuğunu ileri geri oynattı. Sanki kafası başka yerdeymiş gibi. Sessizlik bir dakika boyunca sürdükten sonra ben dedim.
"Biliyorsun Paris'teyken nişancılık konusunda pek meraklıydım. Bırakışımın tek nedeni bizim kulüpte verilebilecek tüm madalyalarla ödülleri alıp bitirmiş olmamdı."
"Böyle yararlı bir koleksiyon merakı edindiğine senin adına sevindim."
Paul pistolü dikkatle yerine bırakıp bana döndü.
Göz kapakları duyduğu nefretin yükü altında ağırlaşmış gibiydi.
Katya'ya çok benzeyen hatlarının nasıl bu kadar farklı etkiler yaratabildiğine bir kere daha şaştım. Gerçi yanakları solgun, gözleri akşam içtiği içkilerden çökmüş, dudakları gerilip incelmişti ama ikisi yine de aynı melodinin değişik aletlerle çalınışına benziyorlardı. Ve de ayrı tonlarda. Katya'da canlı ve ilgi dolu bir zeka olarak görünen şey, onda acı bir zeka olarak ortaya çıkıyordu. Katya'da rüya gibi bir mesafe olan şey de onda soğuk bir kapanıklıktı. Ama koyu renk olan Paul, pastel olan Katya olduğu halde yine de minör tonunda olan Katya'ydı. Melankoli yaratan Katya'nın melodisiydi. Paul hazin hazin gülümsedi.
"Sanırım sana karşı olan tutumumu hem tekmeli boksta hem de nişancılıkta usta olduğumu söyleyecek fırsat yaratmış olmamla anlıyorsun."
"İmaları görmezden gelmiş değilim."
"İyi, daha en başında söyleyeyim. Sana çok kızgınım hoca. Çok bencil ve sorumsuzca. Üstelik de tehlikeli şekilde hareket ettim."
"Tehlikeli mi? Buna kesinlikle itiraz."
Elini canı sıkılmış gibi havaya kaldırıp benim savunmamı sanki bir kenara etti.
"Evet, tehlikeli. Allah cezanı versin be adam. Senin bize yalnızca acı ve dert getireceğinden korkmuştum ama buna rağmen sana bizi ziyaret etmen için izin verdim. Katya ile birlikte olmana, onun dostluğundan yararlanmana göz yumdum. Sonra dün sizi birkaç dakika yalnız bıraktım, döndüğümde ona elliyordun."
"Ben buna ellemek diye ifade etmezdim."
"Sen nasıl ifade ederdin? Bana hız gelir. Gerçek şu ki ben sağduyumun sesini dinlemedim. Onunla ailemiz atmosfer içinde bir anda bulunmakla yetineceğini umdum. Uygun şekilde. Sonra bir de baktım o gizli gizli Sally'ye kaçıyor. Sen de onunla pis sokak kahvesinin birinde randevulaşıyorsun."
"Dur bir dakika. Seni temin ederim ki..."
"Senin teminatların beni ilgilendirmiyor. Ben sana diyorum ki..." "Bana hiçbir şey demene gerek yok Trevil. Birlikte bir fincan kahve içmemizi gizli bir randevu diye nitelendirmen hem yanlış hem de bayağılıktır. Buna izin veremem."
Bana ateş saçan gözlerle baktı. Sonra bakışlarını indirdi. İçine derin bir soluk çekti.
"Evet, evet, tabii. Budalaca bir cümle kullandım."
"Gerçekten de öyle yaptın."
Gerçi Paul Trevil'in herhangi bir şey için özür dilediğini duymak beni şaşırtmıştı ama yine de işi orada bırakmaya gönlüm razı olmuyordu.
"Ayrıca sence bir değeri var mı yok mu bilmem ama Katya'nın bu sabah Sally'ye gelmek niyetinde olduğundan hiç haberim yoktu. Bir randevu değildi bu. Ama sana içtenlikle itiraf edeyim, geleceğini bilseydim de buna çok sevinirdim."
"Pekala, o konuyu geçelim. Haklı olduğundan eminim. Katya bağımsız ve kendi kararlarını vermekten hoşlanan bir insandır. Kasabaya seni görmeye inmek de tam onun yapacağı bir hareket. Ben öyle bir şey yapmamasını özellikle söylediğim halde. Ama onunla evimizden uzakta gizlice buluşmaktan daha beter bir şey daha yaptın ki o da aile işlerimize burnunu sokmak, kasabada benim neler yaptığımla ilgili bilgi toplamak ve sonra da en kötüsü benim bu cehennemde bir yerden gitmek niyetimde olduğumu Katya'ya haber vermek. Hem de böyle bir haberin onun üzerinde ne etki yapacağını hiç düşünmeksizin. Döndüğünde ne kadar sarsılmıştı bilemezsin. Senin niyetlerini bilmeye hakkı var. Oynadığın senin kendi hayatın değil, onun hayatı. Aklına estikçe böyle bir yerden bir yere koşup durmakla sanki ben onun hayatıyla oynamıyorum, hiç oyun değil yaptığım, çok ciddiyim. Oynayan sensin Monjan. Cesur aşık rolü oynuyorsun. İşleri yüzüne gözüne bulaştıran Don Kişot rolü oynuyorsun. Kimin canının yandığını aldırmıyorsun. Tek ki kendi arzuların yerine gelsin, duvarları yıkmayı, bakireleri kurtarmayı başarısın. Hem de kurtarılması gerekmeyen ve kurtarılmayı da istemeyen bakireleri. Bunu da görürüz bakalım. Kaşları havaya kalkıverdi. Ya öyle mi? Sana kendi ailesi içinde kalmak istemediği yolunda en ufak bir imada mı bulundu? Bizim için en iyi yolu seçme konusunda benim fikrimi kabul etmek niyetinde olmadığını mı belli etti? Bu kelimelerle değil tabii. Aslında Paul ne istiyorsa onu yapmakta son derece kararlıydı Katya. Ama onun da ne istediğini kendi de bilmediğinden eminim, dedim zayıf bir sesle. Ama sen biliyorsun onun ne istediğini herhalde ha? Onun aklından neler geçtiğini sen biliyorsun ha? Onun için neyin iyi olacağını da sen biliyorsun. Ve adam, ona bu şekilde karışma hakkını nereden buluyorsun sen? Onu seviyorum, dedim açık açık. Paul alay etmedi, edecek sanmıştım. Gösterdiği tepki daha da kırıcı oldu. Derin derin içini çekti, gözlerini yumdu, başını yorgun bir hareketle iki yana salladı. Onu seviyorsun, onu seviyorsun. Tanrı bizi iyi niyetlilerin vereceği zararlardan korusun. Kendini karşımdaki koltuğa attı. Hemen hemen kendi kendine konuştu. Onu seviyorsun diye bizim hayatımıza karışma hakkını kendinde buluyorsun. Bunun sonucunda acı veriyor, zarar veriyorsun. Hem de hayalinden bile geçiremeyeceğin acılar ve zararlar. Onu seviyorsun diye onu acının ve utancın kucağına atmaya hazırsın. Seviyormuş. Ben onu sevmiyor muyum sanıyorsun? Babasının da kendi dalgın ve bulanık tarzı içinde onu sevmediğine mi inanıyorsun? İkinizin de sevdiğinizden eminim. O halde. Ama durmadan sana uyup bir yerden bir yere kaçmanın genç bir kadın üzerindeki etkilerini dikkate aldığından pek de emin değilim. Neden kaçıyorsun sen? O seni ilgilendirmez. Katya'ya olan duygularım nedeniyle ilgilendiriyor. Kaşları tekrar kalktı. Duyguların ha? Söylesene Monjan, Katya kaç yaşında sence? Kaç yaşında mı? Bu beklenmedik soru bana konuyla ilgisiz gibi gelmişti. Evet, kaç yaşında? Bunun konuyla ilgisini göremiyorum. Göremediğin şeyler pek çok zaten. Ben söyleyeyim öyleyse sana. Katya 26 yaşında. Belli belirsiz gülümsedi. Ve ben onun yaşını bilebilecek durumdayım. Çünkü ondan 15 dakika daha gencim. Eminim ki sen onu çok daha genç sanıyordun. 19 ya da 20. Herkes öyle sanır. Bizi annemden miras olarak, övünüyorum sanma ama hem fiziksel güzelliğimiz hem de genç görünme niteliğimiz kaldı. Pekala, evet, onu 26'dan küçük sandığımı sana itiraf edebilirim ama yine de mesele şurada, 26 yaşına kadar Katya'ya başka gençlerin hiç ilgi göstermediğini mi sanıyorsun? Onun cazibesine, ruhuna, tazeliğine kapılan ilk erkek sen misin sanıyorsun? Yoksa bu erkekleri kıskanıyor musun sen? Yüzündeki ifade katılaştı. Sevgili dostum, budalalığına engel olamıyorsan bari saklı da gösterme. Uzaklara bakıp düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Benim söylemeye çalıştığım şey bu erkeklerin de hep kendilerini ona aşık sandıklarıydı. Katya'yı incitmektense ölmeyi tercih ederlerdi. Yine de onun büyük acılar ve ıstıraplar çekmesine neden oldular. Ama sen tabii kendini farklı sanıyorsun. İnsanın kendini farklı sanmasından daha sıradan daha olan bir şey yoktur. Ama inan bana şimdiden büyük acılara neden oldun. Daha da olacak durumdasın. Seni temin ederim ki durmadan beni şu ya da bu konuda temin ediyorsun Monjan. Senin teminatların beni ilgilendirmiyor. Niyetinin iyi olduğundan eminim. Sen de gerçekten kötü olabilmek için gerekli olan hayal gücü eksik bir kere. Ama yine de bana boş oturup kurduğun hayaller içinde fiziksel zevklerinde yeri yoktu diyemezsin herhalde, değil mi? Katya'yı kuşkusuz seninle yalnız, istekli, romantik bir havada düşünmüşsündür. Belki de kendi odanda hayal etmişsindir onu ha? Haksızlık bu, dedim. Bir yandan da o yağmurlu günde Katya'yı Salide beklerken aklımdan geçenleri hatırlıyor, korkunç bir pişmanlığa kapılıyordum. Hiç de haksızlık değil, sağlıklı genç bir hayvansın. Dün bahçede onu ellemen de herhalde daha entelektüel bir sohbet sağlamak için değildi. Bir kadınla bir erkek arasındaki sevginin fiziksel yanında olması son derece doğaldır. Bunu inkar etmiyorum. Yalnızca Katya'yı kötü yürekli kardeşinin şerrinden kurtarma arzunun içinde bir miktarda ihtiras ve bencillik bulunduğunu, bunun sağlıklı karar vermeni engellediğini, ona neyin yararlı olabileceğini söylemek istiyorum. Çenem kasıldı. Cevap vermeyi reddettim. Üstelik işin trajikomik yanı da senin bilmeyişin, bilme olanağının olmayışı. Konunun yalnızca Katya'ya acı vermekle değil, ayrıca onu büyük bir tehlikeye atmanla ilgili olduğunu anlamayışın. Ne tür tehlike? Bir derin soluk daha çekti, başını çevirdi. Sanki söylemek istediğinden fazlasını ağzından kaçırmış gibi geldi bana. Senin ve pistolünün yaratacağı tehlike mi? Diye sordum. O omuzlarını kaldırdı. O da bir ihtimal herhalde. Ama senin yarattığın sıkıntıyı daha uygarca yöntemlerle atlatmaya çalışalım. Önerimi dinlemeye hazır mısın? Elbette, ama kendimi onu kabul etmeye mecbur hissetmiyorum. Yazık. Bak elbette senin bu eve gelmeni ve Katya'nın da seni görmek üzere kasabaya inmesini yasaklamak aklıma geldi. Ama kendimi bahçenin alt yolu üstünde tabancamın emniyeti yarı açık durumda nöbet beklerken gözümün önüne getirmekten hoşlanmadım. Hem ayrıca etkili olmaya da bilir. Katya pek bağımsız ruhludur. Hem hayal gücü zengindir hem de kurnazdır. Üstelik kendini sana aşık diye hayal ediyorsa ona bile şaşma. Öf, sil şu kasıntı gülümsemeyi suratından Monjan. Ötekilere de aşık sanmıştı kendine. Bu durumda benim önerim şöyle. Yine ilk anlaşmamıza ama bu sefer sadakatle dönelim. Önümüzdeki bir hafta boyunca bizi ziyarete gelebilirsin. Hatta ısrar ediyorsan her gün öğleden sonra gelebilirsin. Ben babamı bu gelişlerinin ikimiz arasında yeni gelişen dostluğa dayandığını inandırmak için elimden geleni yaparım. Sen de bana bu yolda yardımcı olursun. Ama en önemlisi Katya ile yalnız kalmaya çalışmazsın. Ben sizden mümkün olduğu kadar ayrı, konuşulanları duymayacak kadar uzakta olmaya nazik bir çaba gösteririm. O zaman ikiniz düşüncelerinizi, anılarınızı, dertlerinizi, hatta elinizden gelirse esprilerinizi paylaşırsınız. Ama bir daha asla dün yaptığınız gibi kaçıp uzaklaşmaya, özellikle de ona elini sürmemeye söz vereceksin. Kaçıp uzaklaşmak gibi, el sürmek gibi deyimlere itiraz ediyorum. Dünkü olup bitene gerçeği uygun şekilde yansıtmadığı gibi akla iğrenç imalar getiriyor. Bu sözlerimi eliyle yana iter gibi bir hareket yaptı. Her neyse, ne demek istediğimi anlıyorsun. Bu şartları kabul ediyorsan Katya seninle dostluğunu sürdürebilir. Benim hiç anlayamadığım nedenlerle hoşlandığı dostluğunu. Sen de 7 koca gün boyunca onun cazibesinden ve zarafetinden uzak kalmayabilirsin. Sen tabii karşında Katya'nın ömür boyu kalmasını hayal ettin. Bunun için seni suçlamıyorum. Pervane de aya sahip olmayı ister durur. Ama 7 günde hiç yoktan iyidir. Hem inan bana. Kelimelerini üzerine basa basa devam etti. Ya 7 gün ya da hiç. Başka seçeneğin gerçekten yok. Arkasına yaslandı. Parmaklarını göz çukurlarına bastırıp yorgunluğunu dindirmeye çalıştı. Sözlerin bitti mi? Dedim. Pek sayılmaz. Gözlerini açmadan konuştu. Ayrıca bana babamın olup bitenleri anlamaması için yardımcı olacaksın. Şimdi bitti mi peki? Herhalde yine tam bitmemiştir. Ama sen sözümü mümkün olduğu kadar az keserek beni sonuna kadar dinlemek nezaketini gösterdin. Herhalde benim de sana aynı hakkı tanımam gerek. Bir kere senin işlerini burnumu sokup da buradan ayrılma hazırlıkların konusunda bilgi topladığımı söylemen haksızlık. Taşra kasabalarında her şeyi bir anda herkesin duyduğunu bilmen gerekir. Ben o durumu bir rastlantı eseri olarak meslektaşım Dr. Gross'tan öğrendim. Pekala, nasıl öğrendiğinin o kadar önemi yok. Benim esas itirazım ne şok doğuracağını hiç düşünmeksizin bunu Katya'ya söylemem. Planlarını ondan sakladığını nereden bilebilirdim? Onun hayatını bu kadar yakından ilgilendiren bir şeyin ondan habersiz yapılmayacağını düşünmek en doğal şeydi. Ertelenen acı azalmış acıdır. O halde demek Katya'nın gitmek istemediğini kabulleniyorsun. Buradan ayrılmanın ona acı vereceğini kabulleniyorsun. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim ama gitmenin yaratacağı acı kalmanın doğuracağı tehlikelerin yanında hiç kalır. Bu senin fikrin. Büyük tehlikenin ne olduğunu bana anlatmayı da reddediyorsun. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Katya'ya olan duygularımdan ötürü bazı şeylere hakkım olduğuna inanıyorum. Bu inancında büyük ölçüde yanılıyorsun. O senin görüşün. Önemli olan da zaten benim görüşüm. Bu da yalnızca senin görüşün. Bir açmaza vardık desem yanılır mıydım? Genizden gelen o tembel sesinden de bana dikilen o küçümseyici bakışlarıyla yarı kapalı gözlerinden de nefret ediyordum. Ama kısa bir sessizlikten sonra devam ettim. Herhalde Katya'yı seven öteki erkeklerden söz etmekle beni üzmek istedim. Bir dereceye kadar başarılı olduğunu da kabul etmek zorundayım. Gerçekten onun benden biraz daha genç olduğunu sanmıştım. Benden büyük olduğunu düşünmemiştim. Benden önce başka erkekler olacağı aklıma gelseydi bile o nasıl benim ilk aşkımsa ben de onun ilk aşkı olduğumu varsayardım sanıyorum. Yüzüme uzaktan gelen bir ilgiyle baktı. Sen gerçekten Katya'nın seni sevdiğini varsayıyorsun öyle mi? Bu konuda kanıtın var mı? Yani kalbin kendine göre nedenleri olur, beyin bunları bilmez gibi zırvaların dışında kanıtın var mı? Cevap vermemeye karar verdim. Çünkü kanıtım falan yoktu. Gerçekte hissetmediğim fakat hissedebilmeye özendiğim bir duyguyu kelimelendirerek karşılık vermeye çalıştım. Seven bir erkek herhalde sevdiği kadını daha önce seven ve ona mutluluk veren erkeklere karşı bir tür şükran duymalı. Sen de ben de ayrı ayrı şekillerde onu seviyoruz. Birbirimizle anlaşmazlığa düşmemiz çok yersiz. Senin bu yaptıklarını onun iyiliği için sandığına inanıyorum. Bence çok yanılıyorsun ama niyetinin iyi olduğundan kuşkum yok. Neden kaçıyor olursanız olun, bence Katya'ya kendi hayatını kurma şansını tanımaman haksızlık. Ama yine de ona olan sevginden kuşku duymuyorum. Her zamanki bezgin kibirlilik ifadesi yumuşadı. Belki de sana daha önceki erkekler dediğim zaman zalimlik sayılacak kadar muğlak konuştum. Aslında bir tek kişi vardı, Paris'te. Katya'nın onu sevdiğine dair de bir şey söylemiş değilim. Ona nazik davranıyordu. Herhalde dostluğundan hoşlanıyordu. Ama aşk pek sanmıyorum. Katya'nın ilk aşkı olabileceğim yolundaki bu sözler beni büyük ölçüde rahatlatmıştı. Peki ne oldu bu Paris'teki genç adama? Paul metalik bakışlarını bir an bana dikti. Sonra koltuğundan kalktı. Bütün bunlar konumuza oldukça uzak şeyler, dedi. Önemli olan sen benim koyduğum koşullara uymayı kabul edecek misin? Yoksa bir daha Katya'yı görmemeyi tercih mi edersin? Cevap vermeden önce bırak da, Paul belli ki burada bir şey var, korkunç bir şey. Ve sen ondan kaçman gerektiğine inanıyorsun. Belki sorunu benimle paylaşırsan bir yardımım dokunabilir. Buna imkan yok. Senin elinden gelebilecek hiçbir şey yok. İşi daha beter etmekten başka. Bırak bir deneyeyim. Yapabileceğin hiçbir şey yok diyorum sana. Hem seninle bunu daha fazla konuşamam. Şimdi benim koşullarıma ne diyorsun? Kabullenmekten başka ne şansın var? Katya'yı bir daha görmemeyi seçebilirsin. Ama bence daha soylu olan o kararı seçmeyeceksin. Elbette seçmeyeceğim. Pekala koşullarını kabul ediyorum. Ayağa kalktım. Şimdi bahçenin alt tarafında Katya'yı bulacağım. Tabii eğer bunu da kaçıp uzaklara saklanmak diye nitelemezsen. Çıkmam için işaret ediyormuş gibi elini havada salladı. Ona elini sürmemeye söz verdiğini hatırla yeter. Söz verdiğimi hatırlıyordum ama o sözü tutmaya niyetim yoktu. Katya'yı kardeşinin her korkusu da bir yerden bir yere kaçarak yaşamaktan kurtarmak için elimden ne geliyorsa yapmakta kararlıydım. Biliyor musun Monjan? Tam tarıcının kapısına vardığımda sesi arkamdan bana yetişti ve tekrar durmama yol açtı. Döndüğümde onu koltuğuna yığılmış, sağlam elini yüzüne kapamış, gözleri yumulmuş buldum. Daha ilk koşullar altında bile bizim asla dost olamayacağımız bir gerçek. Yetişme tarzı, sosyal dünyalar, zevkler falan filan. Ama yine de seni sevmediğimi sanmakla aldanıyorsun. Az önce Katya'yı daha önce sevmiş olanlara karşı sevgi duymakla ilgili oldukça güzel bir laf ettin. Ben kendim de bu tür duygulara pek bağışık değilim. Yo, senden hoşlanmadığımı sanmam hocam. Hatta bence sen oldukça... Bir an sessiz kaldı. Öf boş ver deyip omuzlarını kaldırdı. Sonra yine eski ses tonuna döndü. Herhalde akşam yemeğinde de sofrada sana dayanmak zorundayız değil mi? Bu kadar nazik bir daveti nasıl reddedebilirim? Dalgın dalgın gülümsedi. Hah şimdi oldu işte dedi. 11. ayrımın sonu sayfa 112.